Ayrım 5.
Sayfa 54. Şarkı iyi ama ses biraz kısık be, dedi küçümseyici bir gülümsemeyle. Dazlak kafasını okşadı. Misha Koşeyov'da ikide bir aynı nakaratı çalıyor. Bu ihtilallerden hayır gelmez adama. Sonu kötüye varır. Aklından çıkarma oğlum. Biz Kazakların kendi hükümetimiz olmalı. Bize başkası yaramaz. Kuvvetli bir çara ihtiyacımız var bizim. Nikolay Nikolayevich gibi biri. Dipnot. 1856-1929 Birinci Dünya Savaşı'nda Rus kuvvetlerinin başkumandanı. İç savaş sırasında Rusya'dan kaçıp Rus tahtı üzerinde hak iddia etmiştir. Bu köylülerle hiç ortak yanımız yok. Kazla domuz yoldaş olmaz. Köylüler toprağı ellerine geçirmek sevdasında, işçiler de ücretlerini arttırmaya bakıyor. Bize ne verecekler peki? Bizde toprak çok. Daha başka neye ihtiyacımız var? Çar'da iş yok, orası öyle dostum, iş yok herifte. Babası daha kuvvetliydi. 1905'te olduğu gibi bekleyecek bu. Bir ihtilal kapıya dayansın, ondan sonra hep birden devrilip gidecekler. Bizim kazancımız ne? Bir kere çarı alaşağı etsinler, bizim üzerimize çullanacaklar. Önce eski hesapları çıkaracaklar ortaya, sonra da topraklarımızı elimizden alıp köylülere dağıtacaklar. Gözümüzü dört açmalıyız. Sen de kör değneğini beller gibi hep aynı şeyi söylersin, dedi Gregor kaşlarını çatıp. Saçmalama oğlum, daha gençsin, dünyayı bilmiyorsun. Bekle, görürsün kim haklı, kim haksız. Çok kere tartışma orada biterdi. Gregor susar, Ulyupin başka bir konu açmaya bakardı. O gün Gregor tatsız bir olaya karıştı. Öğle vakti sahra mutfağı tepenin öte yanına gelince Kazaklar bağlantı siperi yoluyla mutfağa koşuştular. Misha Koşeyov 3. takımın karavanasını almaya gitti. Buğusu tüten tasları uzun bir sıra dizmiş geldi. Sığınağa girer girmez saykırdı. Bu yemekte iş yok kardeşler. Köpek yerine koyuyorlar bizi. Bu ne bu böyle? Ne oluyor diye sordu Uryupin. Kokmuş et veriyorlar bize diye Koşeyov öfkeli öfkeli bağırdı. Sarı saçlarını geriye atıp tasları bir yatağın üstüne koydu. Yan gözle Uryupin'e bakıp bağırdı. Gel kokla istersen. Uryupin çorba tasının üstüne eğildi. Eğilmesiyle geri çekilip yüzünü buruşturması bir oldu. Koşeyov da suratını asmıştı. Elinde olmadan Uryupin gibi onun da burun delikleri titredi. Bu et kokmuş dedi Uryupin. Tiksintiyle tası önünden itti, Gregor'a baktı. Gregor ayağa kalktı. Kıvrık burnunu çorbanın üzerine indirdi. Hemen geriye kaçtı. Ayağının tembel bir hareketiyle tası yere devirdi. ''Niye yaptın bunu?'' diye sordu Uryupin kararsız. ''Niyesi var mı? Şuna baksana bir. Kör müsün? Nedir bu ha?'' Gregor yerde duran bulaşık yağlı bulamacı gösterdi. ''Baksana şuna, kurtlara bak. Hay anacım, görmemiştim de ben bunları. Lahana çorbası mı bu be? Şehriye, şehriye, tavuk paçası yerine kurt, kurt.'' Yerde pespembe bir et parçasının yanında kaynamış gevşek kurtlar duruyordu. ''Bir, iki, üç, dört.'' diye saydı Koşeyov nedense fısıltıyla. Az bir sustular. Gregor dişlerinin arasından tükürdü. Koşeyov palasını sıyırdı. ''Bu çorbayı tutalım, bölük kumandanına durumu bildirelim.'' ''Çok doğru.'' dedi Uryupin. Süngüsünü silahından çıkardı. ''Biz çorbayı alalım, sen de Gregor geriden gel bir rapor hazırla.'' Uryupin'le Koşeyov çorba taslarından birini süngüden sallandırdılar. Palaları çektiler. Gregor arkalarından yürüdü. Siperlerden geçerken meraklı Kazaklar hep toplaştılar. Yeşil bir dalga halinde peşlerine takıldılar. ''Ne var yahu? Alarm var. Belki barış olacak ha?'' ''Ne barışı be, sen de. Önce karnımızı doyuralım hele. Çorbalarını tutmuşlar, içinde kurt varmış.'' Koşeyov'la Uryupin subay sığınağının dışında durdular. Gregor eğildi. Kasketini sol elinde tutarak içeri girdi. ''Des dursana lan!'' dedi Uryupin arkadan iteleyen bir kazağa. Birazdan bölük kumandanı dışarı çıktı. Kaputunu iliklerken şaşkınlıkla biraz da endişeyle arkasına Gregor'a bakıyordu. ''Ne var çocuklar?'' Subay gözlerini kazakların üzerinde gezdirdi. Gregor subayın önüne çıkıp cevap verdi. ''Size bir tutsak getirdik.'' ''Ne tutsağı?'' ''Bu işte.'' Bu Yupi'nin ayağı dibinde duran çorba tasını gösterdi. Burada, koklayın da görün kazaklarınızı neyle besliyorlar. Kaşları birden kalktı, titredi, sonra düzeldi. Bölük kumandanı Gregor'un yüzündeki ifadeyi dikkatle süzdü. Kaşlarını çatıp tasa baktı. Bize ölmüş at eti vermeye başladılar, diye Misha Koşeyov haykırdı. Karavana çavuşunu değiştirin, kendi çorbanın iyisini içiyor, bizimkinde kurtlar yüzüyor. Kazaklar hep bağırıştılar. Subay seslerin kesilmesini bekledi. Sonra sert bir sesle ''Susun artık, yeter!'' dedi. Anlaşıldı, karavana çavuşu değişecek. Bir heyet kurup inceleteceğim. Bakalım ne marifet karıştırmış. Çorba kötüyse... ''Divanı harbe!'' diye birisi geriden bağırdı. Haykırmalar arasında subayın sözleri duyulmaz oldu. Karavana çavuşu alay yürüyüşteyken değişti. Kazaklar çorbayı tutup bölük kumandanına götürdükten birkaç saat sonra cepheden geri çekilme emri geldi. Alay cebri yürüyüşle Romanya'ya gidecekti. Geceliğin kazakların yerini Sibirya nişancıları aldı. Ertesi günü alay atlara bindi, yola çıktı. Birbiri ardı sıra yenilgiye uğrayan Romanyalılara güçlü takviye birlikleri yollanıyordu. Daha ilk günden belli oldu bu. Akşam alayın kalacağı köye gönderilen konak subayları geri dönüp köyde hiçbir yer olmadığını bildirdiler. Romanya'ya giden piyade ve topçu birliklerinden köy adam almıyordu. Alay bir 8 kilometre daha ileri gitmek zorunda kaldı. Yürüyüş 17 gün sürdü. Atlar yemsizlikten bitap düştüler. Cephenin hemen gerisine rastlayan harap bölgelerde hiçbir yerde yiyecek yoktu. Ahali ya içerilere kaçmış ya da ormanlara gidip gizlenmişti. Kulübelerin açık kapılarından çıplak duvarlar görünüyordu. Bazen ıpıssız bir sokakta asık yüzlü, korkudan ödü patlamış bir köylüyle karşılaştıkları olurdu. Adam askeri görür görmez kaçar saklanırdı bir yerlere. Sürekli yürüyüşten yorgun düşen, donmuş, kızgın kazaklar evlerin saman damlarını söküp götürdüler. Yağmadan nasılsa kurtulmuş köylerde ellerine geçeni çaldılar. Subayların savurduğu tehditler para etmedi. Romanya hududu yakınında az çok varlıklı köylerden birinde Uryupin bir ambardan biraz arpa çalabildi. Mal sahibi üzerine gelince yaşlı Besarabyalı'yı bir yumrukta yere serdi. Uryupin aldı arpayı atına götürdü. Takım kumandanı yanına geldiğinde Uryupin arpayı atın torbasına tıkıştırıyor, bir yandan da titrek elleriyle hayvanın içeri çökük sıska böğürlerini okşuyordu. Uryupin ulan ver şu arpayı buraya, ulan domuz kurşuna mı dizilmek istiyorsun? Uryupin subaya yandan bir bakış fırlattı. Birden kasketini yere çaldı. Alaya geldiği günden beri ilk defa avaz avaz haykırdı. Divana verin beni, vurun, öldürün. Hemen, ne duruyorsunuz? Vermiyorum. Acından ölsün mü hayvanım ha? Vermeyeceğim arpayı, tanesini alamazsınız. Subay bir şey demedi. Atın bir deri bir kemik kalmış böğrüne baktı. Başını salladı. Sonunda biraz şaşkın bir sesle, hayvan daha sıcak, arpa verilir mi şimdi ulan? Dedi. Yok, serinledi artık, dedi Uryupin fısıldar gibi. Yere dökülen taneleri toplayıp torbaya doldurdum. Alay Kasım başında yeni mevkiine vardı. Transilvanya dağları üzerinde rüzgarlar vınlıyor, dondurucu bir sis kaplıyordu vadileri. İlk donun yaklaştığı ormanlarda keskin bir çam kokusu vardı. Karda sık sık hayvanların ayak izleri. Savaşın ürküntüsüne kapılan kurtlar, geyikler, keçiler yabanda inlerini bırakıp ülkenin içerilerine kaçmaktaydı. 7 Kasım'da Alay Tepe 320'yi ele geçirmeye çalıştı. Bir akşam öncesi siperler Avusturyalıların elindeydi. Hücum sabahı onlar gitmiş, yerlerine batı cephesinden taze Saksonyalı birlikler gelmişti. Kazaklar az kar tutmuş, taşlık yamaçları yayan tırmandılar. İlerledikçe taşlar aşağı yuvarlanıyor, ince karlı bir toz kabarıyordu. Gregor bir ara yanından giden Uryupin'e seslendi. ''Bu sabah bir telaş var içimde.'' dedi yavan bir gülümsemeyle. ''Nedir bilmem. Sanki savaşa ilk gidiyorum.'' Kazaklar rastgele düzende yamacı tırmandılar. Tek silah sesi duyulmadı. Düşman siperleri sessizdi, tekinsiz. Siperlerin ardında yüzü rüzgarda yanmış, burnunun derisi sıyrık bir Saksonyalı subay ayakta erlerine bağırıyor, daha ateş etmemelerini söyleyip onları yüreklendiriyordu. Kazaklar adımlarını sıklaştırdılar. Ayaklarının altında gevşek toprak sökülüp akıyordu. Gregor, lekeli başlığının kenarlarını içeri sokuşturup asabi asabi gülümsedi. Şahin burnu, sakal bürümüş çökük yanakları sarımsı mavi bir renk almıştı. Kırağı basmış kaşlarının altında gözleri kömür kıymıkları gibi parlıyordu. Her zamanki sakinliğinden eser yoktu. Hiç beklemediği bir anda böyle gelip bastıran korkudan kendini sıyırmaya çalıştı. Gözlerini kıstı, kararsız bakışlarla siperlerin karlı başlarını süzdü. "Bekliyorlar," dedi Uryip'ine. "Daha yakın gelelim istiyorlar ama benim ödüm kopuyor. Utanmıyorum da, ne utanayım, geri dönüp kaçamaz mıyız dersin?" "Ne sızlanıp duruyorsun sen bugün?" diye kızgınlıkla sordu Uryip'in. "İskambil oyunu bu. Kendine güveni yitirdin mi, hapı yuttuğun gündür. Grişka, ulan sapsarısın. Ya hastalandın ya da vurulacaksın bugün. Ne oluyorsun yahu?" Kısa kaputlu, sihri miğferli bir Almanın siperlerin üstünde ayağa kalkmasıyla silmesi bir oldu. Gregor'un solunda yürüyen yakışıklı sarışın bir kazak durmadan eldivenini çıkarıp giyiyordu. Bir yandan da yapmacıktan yüksek sesle öksürüyordu. "Geceliğin karanlıkta kalmış, öksürüp yüreklendiriyor kendini," diye düşündü Gregor. Daha ileride çavuş Marksayev'in çilli yanağı gözüne çarptı. Onun ötesinde Yemelyan Groshev süngüsü hazırda. Gregor, Yemelyan'ın birkaç gün önce bir Romanyalı'dan bir çuval dolusu mısır çaldığını, kilerin kilidini de o süngüyle kakıp açtığını hatırladı. Misha Koşeyov, Maksayev'le hemen bir hizada gidiyordu. Durmadan cigara içiyor, ikide bir burnunu sümkürüp elini kaputuna siliyordu. "Bir şey içebilseydik," dedi Maksayev. "Yemelyan, çizmelerim ayağımı acıttı be," diye yakındı Koşeyov. Groshev acı acı konuşup sözünü kesti. "Çizmeleri unut aslanım. Birazdan bak, Almanlar bize ne veriyorlar? Makineli kurşunları. Makineliler bir başlasın ötmeye." Düşmanın ilk salvosunda Gregor yere yıkıldı, inleyerek düştü. Sırt çantasından ilk yardım sargısını çıkarmaya uğraştı. Yeninin içinde dirseğinden akan sıcak kan bütün gücünü kesmişti. Upuzun yattığı yerde başını bir kayanın arkasına sakladı. Susuzluktan yanan diliyle yerdeki incecik kar örtüsünü yalamaya başladı. Titrek dudakları tozlu karı istekle toparlıyordu. Pek bilmediği bir korkuyla ürpermeyle kuru, keskin silah seslerini, topların ezici, egemen gümbürtüsünü dinledi. Başını kaldırınca düşe kalka yamaç aşağı koşan, rastgele geriye yukarı ateş eden kendi bölüğünün kazaklarını gördü. Anlatılmaz, akıl dışı bir korkuyla ayağa fırladı. Alayın hücuma geçtiği aşağıdaki çam ormanına doğru bayır aşağı koştu o da. Yolda Groshev'i geçti. Groshev, yaralı bir takım subayını sarp yamaçtan aşağı sürüklüyordu. Sarhoş gibi yalpa vuran subay onun omzuna abanmıştı. Ağzından kara kara kan pıhtıları tükürüyordu. Bölük sel gibi daldı ormana. Geride boz yamaçta ufak ölü topakları. Yaralılar mitralyözlerin amansız ateşi altında bir başlarına sürtüne sürtüne aşağı iniyorlardı. Gregor Misha Koşeyov'un koluna dayanarak ormana girdi. Kurşunlar bayıra çarpıp çarpıp sekiyor, Almanların sol kanadında bir mitralyöz incecikten bir dolu sağanağı kusuyordu. Güçlü kuvvetli bir elin savurduğu taşların donmuş bir nehrin buzları üstünde sekmesini andırıyordu kurşun sesleri. "İyi ısıttılar be bizi," diye haykırdı Uryip'in, neredeyse sevinçli. Bir çamın kızıl kütüğüne yaslandı. Siperlerden aşağı boşanan Almanların üzerine tembel tembel ateş etti. "Enayileri öğretmek lazım, öğrenmeleri lazım," diye haykırdı Koşeyov. Kolunu Gregor'un altından çekti. "Bu insanlar domuz, eşoğlu eşek hepsi. Niçin vurulup öldüklerini kanlarının son damlasını akıttıktan sonra anlayacaklar." "Ne bu deli saçması be?" Uryup'in kaşlarını çattı. "Aklın varsa anlarsın. Budalalar anlamaz ama. Ne desen?" "Yeminini unuttun mu yoksa? Yemin ettin mi etmedin mi sen ha?" diye sordu Uryup'in. Ona cevap vereceği yerde Koşeyov dizleri üstüne çöktü. Telaşlı ellerle yerden biraz kar kazıdı. Hapur hapur yuttu karları. Titriyor, öksürüyordu. 5. Kirli beyaz inceden bir bulut kuşağının uzandığı gökyüzünde sonbahar güneşi geldi, Tatars köyü üstünde durdu. Ta yukarılarda hafif bir meltem bulut kümeciklerini yavaş yavaş batı yönüne sürüyordu. Ama köyün üzerinde Don Vadisi'nin koyu yeşil uzantısıyla çıplak korunun üzerinde rüzgar kuvvetliydi. Söğütlerle kavakların tepelerini eğiyor, Don'un yüzeyini kırıştırıyor, sokaklarda kızıl yaprak kümeleriyle oynuyordu. Hristonya'nın döven yerinde kötü istif edilmiş bir saman yığınını dağıttı, yığının tepesini uçurdu, yatay direğini de yere düşürdü. Sonra birden sapsarı bir saman kümesini kapıp yabayla kaldırır gibi avluya taşıdı. Döndüre döndüre sokağa çıkardı. Issız yolda dağıttı saçtı cömertçe. Darmadağın demeti Stepan Astakov'un evinin damına getirip koydu. Hristonya'nın karısı şalını almadan koştu avluya çıktı. Bir iki dakika durdu orada. Rüzgarın harman yerini birbirine katışını seyretti. Sonra döndü içeriye girdi. 3 yıldır savaşın köyü ne hale koyduğu gözle görülebiliyordu. Bütün erkek ellerinin çekilip alındığı evlerde ambarların kapıları ardına kadar açık, avlular harap. 4 yanda ağırdan yürüyen bir çöküntünün izi. Hristonya'nın karısının 9 yaşında oğlundan başka yardım edeni yoktu. Anikuşka'nın karısı desen çiftlikte zaten bir işe yaramazdı. Şimdi tek başına kaldığı için görünüşüne 2 kat özeniyor, boyayı çalıyordu suratına. Köyde yeteri kadar yetişkin kazak olsaydı neyse, kadıncağız 13-14 yaşında çocuklara bağrını açar oldu. Bir ara birisinin avuç dolusu zifte buladığı kapısına bak, anda evde olup bitenleri. Stepan Astakov'un evi bomboş ve haraptı. Ev sahibi pencerelere tahta perde çakıp gittikten sonra zamanla dam da çökmüş, dört bir yanı dulavrat otu sarmıştı. Kapı mandalı pas içinde. Davar açık kapıdan içeri girip yağmurdan sıcaktan ot bürümüş avluya sığınıyordu. Ivan Tomili'nin evinin duvarı biraz daha sokağa dökülecekti. Kerpiç tuğlaları yerinde tutan bel vermiş çatal supada kırıldı mı tamam. Kader gözü pek topçu erinin yerle bir ettiği onca Alman ve Rus evinin acısını çıkarıyordu. Köyün bütün sokaklarında, ara yollarında aynı manzara. Aşağı uçta yalnız Panteleimon Melekov'un eviyle avlusu eski görünüşündeydi. Orada her şey yerinde, sapasağlam görünüyordu ya, tam da öyle değildi. Zahiri ambarının damındaki yel horozları eskimiş, düşmüştü. Ambar bir yandan toprağa batmaya başlamıştı. Tecrübeli bir göz çiftlikte daha başka çöküntü emareleri de görmekte gecikmeyecekti. Artık her işin altından kalkamıyordu ihtiyar, gitgide de daha az ekin ekiyordu. Çiftlikte azalmayan tek şey Melekov ailesi. Piotr ile Gregor gittiler. Natalya 1915 sonbaharında ikiz doğurdu. Üstelik hem Panteleimon'u hem İliniçka'yı memnun etmesini bildi. İkizlerden biri oğlan, biri kızdı. Natalya güç doğum yaptı. Gün olur, sabahtan akşama kadar bacaklarındaki sancıdan kendini güç ayakta tutardı. Ama acıya iyi katlandı. Esmer, zayıf, mutlu yüzünde çektiklerinin tek izini göremezdiniz. Yalnız sancı pek fena geldi mi, şakaklarına uğrayan ter tanelerinden İliniçka kızın neler çektiğini anlar, gidip uzanmasını salık verirdi gelinine. Güzel bir Eylül günü Natalya günü geldiğini sezdi. Sokağa çıkmaya hazırlandı. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu İliniçka. "Çayıra kadar gidiyorum. İnekleri bir çıkarayım." İnliğe inliğe elleriyle karnının altını tutarak çabucak köyün dışına vardı. Yaban dikenlerinin orada toprağa uzandı. Arka yollardan kulübeye döndüğünde alacakaranlık basıyordu. Natalya yelken bezi önlüğüne sarmıştı ikizlerini. "Hay Allah'ım! Bak şu zavallıya hele. Nedir bu ha? Neredeydin?" diye haykırdı İliniçka. Neden sonra dilinin tutukluğu geçince. "Utandım, ne yapayım? Çıktım. İstemedim böyle babamın önünde. Temizlendim. Anacığım ikizleri de yıkadım. Al bak." Natalya'nın yüzü soldu. Dunya hemen ebeye koştu. Dayı bir eleğin içine bez seriyordu. Sevinç gözyaşları döken İliniçka haykırdı. "Dayı, bırak o eleği şimdi. Kedi yavrusu mu sandın bunları? Ne o yaptığın? Tanrım şunlara bak. 2 tane. Bak bak biri de oğlan. Natalya canım hazırla yatağa da uzansın kızcağız." Panteleimon gelininin ikiz doğurduğunu duyunca aptala döndü. Kollarını iki yanına açarak ağlamaya koyuldu. Sonra sakalını çekiştirmeye başladı. Hiç sebepsiz o sırada çıka gelen ebeye bağırıp çağırıyor, yumruğunu sallıyordu. Yalancı, gördün mü işte? Merikov sülalesi öyle çabucak ölmeyecek, gör. Gelinin bir kaza bir de kızı oldu. Gelin dediğin böyle olur. Tanrım, ulu tanrım. Bu iyiliğine nasıl teşekkür ederim ben bu kızın? Ne yaparım, ne ederim? O yıl pek verimli çıktı. İnek ikiz doğurdu. Koyunlar, keçiler hep ikiz yavruladılar. Onlara bakıp şaşan Panteleimon düşündü kendi kendine. Talihli yıl oldu bu. Verimli de. Her şey ikiz veriyor. Amma ekini aldık be. Ha ha. Natalya çocuklarını tam 12 ay emzirdi. Eylül'de memeyi kesti ama sonbahar sonuna kadar kendine gelemedi. Sıska yüzünde dişleri süt gibi pırıldıyor, zayıflığından büsbütün büyüyen gözleri ılık ılık ışıldıyordu. Bütün hayatı çocukları kendine bakmaz oldu. Vaktini çocuklarına harcıyordu. Onları yıkayacak, kundaklayacak, giysilerini onaracak. Sık sık yatakta oturur, bir bacağını sarkıtır, beşikten alır bebeleri, omzunun kıvrak bir hareketiyle döker ortaya dopdolu kocaman kabun sarısı memelerini, ikisini birden emzirirdi. ''Yeter, yeter, yediler, bitirdiler seni. Çok besliyorsun gereksiz.'' derdi elini çıka. Torunlarının tombul bacaklarına tokadı indiriverirdi. ''Besle, besle.'' derdi Panteleimon. Kıskanç, kaba bir sesle. ''Esirgeme sütünü. Ne var? Kaymak yapacak değiliz.'' Bu yıllarda hayat donda sel suyu gibi yavaştan çekilmeye başladı. Günler bezdirici ve yorucuydu. Dırdırla, sürekli çalışmayla, ufak ihtiyaçlar, ufak sevinçler, savaşa gidenlerin ardından uyku kaçıran büyük endişeyle kayıp geçiyordu. Piotra ile Gregor'dan posta işaretleriyle dolu yağlı mektuplar gelirdi ara sıra. Gregor'un son mektubu bir başkasının eline düşmüştü. Yarısı mavi mürekkeple, dikkatle silinmiş, karalanmış, kağıdın kenarına yine mürekkeple anlaşılmaz bir işaret çiziktirilmişti. Pietro, Gregor'dan daha sık yazıyordu. Darya'ya gönderdiği mektuplarda tehditler savuruyor, yaptıklarına son vermesini istiyordu. Karısının hiç de hoş olmayan hayatı kulağına gitmiş olmalı. Gregor, mektuplarının yanı sıra eve para, bazen de aldığı nişanların ödeneklerini yollardı. İzne eve geleceğine söz verdi ama gelmedi. İki kardeşin hayatı değişik yollara sapmıştı. Gregor savaşın yükü altında ezildi. Yüzü soldu, sarardı. Savaşın sonunu iple çekiyordu. Piotra hızla, kolaylıkla yükseldi. Ne yaptı etti? Bölük kumandanının gözüne girdi. İki nişan aldı. 1916 sonbaharında başçavuş oldu. Artık yakında subay okuluna gitmekten söz ediyordu mektuplarında. Yazın eve bir Alman subayının miğferiyle pelerinini kendi fotoğrafında yanına katıp yolladı. Hayatından, kendinden memnun bir adamın yüzüydü kağıttan bakan. Az daha yaşlı, lepiska bıyıklarının uçları kalkık, kısa burnunun altında o meşhur gülümseyişi. Hayat Piotra'nın yüzüne güldükçe o savaşı daha bir hevesle kucaklıyordu. Önünde yepyeni ufuklar açılmıştı. Savaş olmasaydı nasıl olur da onun gibi basit bir Kazak subay çıkmayı, daha başka, daha iyi bir hayat sürmeyi kurabilirdi. Yalnız bir derdi vardı Piotra'nın. Karısı hakkında köyde pis dedikodular dönüyordu. Stepan Astakov 1916 sonbaharında köyüne izinli gitmişti. Alaya döndüğünde orada Piotra'nın karısıyla yaptıklarını anlata anlata bitiremedi. Piotra ilken inanmadı Stepan'ın söylediklerine. Yüzü asıldı ya, sonra hemen gülümsedi. ''Yalancı herif!'' dedi. ''Grişka'nın yaptığından ötürü aklı sıra beni kızdırıp öç alacak.'' Ama bir gün sığınağından çıkarken ya kazara ya mahsus Stepan yere işlemeli bir mendil düşürdü. Arkasından gelen Piotra eğildi, aldı mendili yerden. O saat tanıdı karısının el işini. Aralarındaki eski düşmanlık yeniden parladı.